Ayrım 17. Aklı Kemal, Sinan Meydan, sayfa 221. Cumhuriyetin şifresi. Atatürk, nutuğun daha başında Anadolu'ya geçişinin iki amacı olduğunu belirtmiştir. Bunlardan biri tam bağımsızlık, diğer ise ulusal egemenlik, yani cumhuriyettir. Efendiler, bir tek karar vardı, o da milli egemenliğe dayanan, kayıtsız, şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. AG, sayfa 18. Atatürk, demokrasi projesinin en önemli parçası olan Cumhuriyet ilanı sürecini nutukta saat saat çok ayrıntılı olarak anlatmıştır. Bu süreç dikkatle incelendiğinde Atatürk'ün kriz yönetimi, örgütleme becerisi, zamanlama yeteneği, kısacası başarılı devrim stratejisi gözler önüne serilmektedir. Şöyle ki Atatürk nutukta, uygulanması için sıra beklediğim bir düşüncenin uygulama zamanı gelmişti diyerek başlamıştır Cumhuriyet'in ilanını anlatmaya. Bu konudaki ilk görüşmeyi 25 Ekim 1923 Perşembe günü hükümet üyeleriyle Çankaya'da kendi evinde yapmıştır. İkinci görüşmeyi hemen ertesi gün 26 Ekim 1923'te yine Çankaya'da gerçekleştirmiştir. Üçüncü ve en önemli görüşmeyi 28 Ekim 1923 akşamı yine Çankaya'da yapmıştır. O gece misafirleri dağıldıktan sonra İsmet İnönü'ye yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz diyerek teşkilat esasiyle yapılacak değişiklikleri belirlemiştir. Atatürk 29 Ekim 1923 Pazartesi günü 13.30'da meclis kürsüsüne gelerek içinde Cumhuriyet'in de olduğu kanun teklifini sunmuştur. Atatürk'ün teşkilat esasiye kanunumuzun bazı noktalarına açıklık kazandırmak gerekir. Teklif şudur diyerek meclise sunduğu kanun teklifinin içinde koskoca bir rejim gizlidir. Bunun üzerine tartışmalar başlamıştır. 29 Ekim 1923 saat 20.30'da Cumhuriyet ilan edilmiştir. 25 Ekim 1923 Perşembe günü başlayan süreç 29 Ekim 1923 Pazartesi günü sona ermiştir. Yani Atatürk en önemli ve radikal devrimlerinden birini, kendi ifadesiyle en büyük eserini sadece 3 görüşmeyle ve sadece 4 gün içinde gerçekleştirmiştir. İşte aklı kemal. Atatürk mecliste yapılan oylamada oylamaya katılan 158 milletvekilin oyunu alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. AG sayfa 639. Anayasada yapılan değişikliklere göre birinci maddenin sonuna Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir hükmü eklenmiş. İkinci madde Türkiye Devleti'nin dini İslam dinidir. Resmi lisanı Türkçedir biçiminde düzenlenmiştir. Böylece Cumhuriyet'in din dışı görenlerin yapacakları Cumhuriyet karşıtı propagandanın önüne geçilmek istenmiştir. Anayasada Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir seçim dönemi için seçilmesine karar verilmiştir. Dönemi biten Cumhurbaşkanı'nın yeniden seçilmesine de olanak sağlanmıştır. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak mecliste yaptığı ilk konuşmada şunları söylemiştir. Saygıdeğer arkadaşlar! Dünya çapında önemli ve olağanüstü olaylar karşısında saygıdeğer milletimizin gerçek uyanıklığına ve şuurluğuna değerli bir belge olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı maddelerini açıklığa kavuşturmak için kurulmuş olan özel komisyon tarafından yüksek kurulunuza teklif edilen kanun tasarısının kabulü dolayısıyla Türkiye Devleti'nin zaten bütün dünyaca bilinen, bilinmesi gereken özelliği milletler arası adıyla adlandırıldı. Bunun doğal bir gereği olmak üzere bugüne kadar doğrudan doğruya meclis başkanlığında bulundurduğumuz arkadaşınıza yaptırdığımız bu görevi Cumhurbaşkanı unvanı ile yine aynı arkadaşınıza, bu aciz arkadaşınıza yöneltiyorsunuz. Bu münasebetle şimdiye kadar hakkımda gösterdiğiniz sevgi, samimiyet ve güveni bir defa daha göstermekle yüksek değer bilirliğinizi ispat etmiş oluyorsunuz. Bundan dolayı yüce kurulunuza gönlümün bütün samimiyetiyle teşekkürlerimi sunarım. Efendiler, asırlardan beri doğuda haksızlığa ve zulme uğramış olan milletimiz, Türk milleti gerçekte soydan sahip bulunduğu yüksek yeteneklerden yoksun zannediliyordu. Son yıllarda milletimizin fiili olarak gösterdiği yetenek, istidat ve kavrayış, kendi hakkında kötü düşünenlerin ne kadar gafil ve ne kadar gerçeği görmekten uzak, görünüşe aldanan insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz kendisinde var olan özellikleri ve değeri hükümetin yeni adıyla medeniyet dünyasına çok daha kolaylıkla gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti dünya devletleri arasında tuttuğu yere layık olduğunu eserleriyle ispat edeceklerdir. Arkadaşlar, bu büyük eseri yaratan Türk milletinin son 4 yıl içinde kazandığı zafer, bundan sonra da birkaç misli olmak üzere kendini gösterecektir. Bendeniz kazandığım bu güven ve itimata layık olmak için pek önemli gördüğüm bir noktadaki bir ihtiyacı bildirmek mecburiyetindeyim. O ihtiyaç, Yüce Kurulumuzun şahsıma gösterdiği sevgi, güven ve desteğin devamıdır. Ancak bu sayede ve Tanrı'nın yardımıyla bana verdiğiniz, vereceğiniz görevleri en iyi şekilde yapabileceğimi ümit ediyorum. Daima sayın arkadaşlarımın ellerine çok samimi ve sıkı bir şekilde yapışarak, kendimi onların şahıslarından bir an bile uzak görmeyerek çalışacağım. Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve hep galip olacaktır. Cumhuriyeti gençliğinden beri inceden inceye planlayan, bu planını hayata geçirmek için en uygun zamanı bekleyen, büyük bir sabırla, çalışmayla ve akılla aşama aşama hareket ederek Cumhuriyeti ilan eden Atatürk, milletin temsilcilerinin karşısına çıkıp büyük bir tevazu, büyük bir hoşgörü ve büyük bir minnetle adeta hiçbir şey yapmamış gibi konuşabilmiştir. İşte aklı kemal budur. Atatürk nutukta demokrasi projesinin en önemli parçası olan Cumhuriyeti nasıl büyük bir dikkatle ve nasıl bir yöntem ve stratejiyle ilan ettiğini şöyle anlatmıştır. Efendiler, saltanat devrinden cumhuriyet devrine geçebilmek için herkesin bildiği üzere geçiş dönemi yaşadık. Bu dönemde iki ayrı düşünce ve görüş birbiriyle sürekli olarak çarpıştı. O düşüncelerden biri saltanat devrinin devam ettirilmesiydi. Bu görüşün sahipleri belliydi. Diğer bir düşünce saltanat rejimine son vererek cumhuriyet rejimini kurmaktı. Bu bizim düşüncemizdi. Biz düşüncemizi açıkça söylemeyi başlangıçta sakıncalı buluyorduk. Ancak düşünce ve görüşlerimizi daha sonra zamanı geldiğinde uygulayabilmek için saltanat taraftarlarının görüşlerini yavaş yavaş uygulama alanından uzaklaştırmak mecburiyetindeydik. Yeni kanunlar yapıldıkça, özellikle Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yapılırken, saltanat taraftarları padişah ve halifenin hak ve yetkilerinin açıkça belirtilmesi için ısrar ediyorlardı. Biz bunun zamanı gelmediğini veya gerekli olmadığını söyleyerek o tarafı geçiştirmeye yarar görüyorduk. Devlet idaresini cumhuriyetten söz etmeksizin milli egemenlik ilkeleri çerçevesinde her an cumhuriyete doğru yürüten rejim etrafında yoğunlaştırmaya çalışıyorduk. Büyük Millet Meclisi'nden daha büyük bir makam olmadığı telkinde ısrar ederek saltanat ve hilafet makamları olmadan da devleti idare etmenin mümkün olacağını ispat etmek lazımdı. Devlet başkanlığından bahsetmeksizin onun görevini fiilen meclis başkanına yaptırıyorduk. Uygulamada meclis başkanı ikinci başkandı. Hükümet vardı fakat Büyük Millet Meclisi adını taşırdı. Kabine sistemine geçmekten çekiniyorduk. Çünkü saltanatçılar hemen padişahın yetkisini kullanması gerektiğini ortaya atacaklardı. İşte geçiş döneminin bu mücadele sahasında bizim kabul ettirmek mecburiyetinde bulunduğumuz orta şekli, yani Büyük Millet Meclisi hükümeti sistemini haklı olarak yetersiz bulan ve meşrutiyet şeklinin açıkça belirtilmesini sağlamaya çalışan muhaliflerimiz bize itiraz ederek diyorlardı ki, bu kurmak istediğiniz hükümet şekli neye, hangi idareye benziyor? Maksat ve hedefimizi söylemek için yöneltilen bu türlü sorulara biz de zamanın gereğine uygun cevaplar vererek saltanatçıları susturmak zorundaydık. AG sayfa 658-659. Atatürk, Cumhuriyet'in şifresini Cumhurbaşkanı seçilişinin hemen ardından Fransız temsilcisi Mongen'e kutlamasına verdiği yanıtta şöyle ifade etmiştir. Hırpalamak, sonra şaşırtmak, için saldırmak ve başarı kazanmak. Turan, AG sayfa 412. İşte plan, program, strateji. İşte aklı kemal. Neden 29 Ekim? Cumhuriyetin ilan ediliş süreci kadar ilan ediliş tarihinin de bir anlamı, bir şifresi vardır. Atatürk Cumhuriyeti özellikle 29 Ekim'de ilan etmiştir. Bu tarihi bilinçli olarak seçmiştir. Atatürk Cumhuriyetin ilanı için 29 Ekim tarihini seçerken 30 Ekim tarihine bir gönderme yapmak, daha doğrusu emperyalizmden 30 Ekim'in intikamını almak istemiştir. Çünkü bilindiği gibi 30 Ekim 1918'de Anadolu'nun emperyalistlerce işgaline zemin hazırlayan Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmıştı. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın Türk ulusunu nasıl bir ölüm kalım savaşının içine sürüklediğini asla unutmayan Atatürk, imkansızı başarıp Türk ulusunu emperyalizmin pençesinden kurtardıktan sonra bu kurtuluşu cumhuriyetle taçlandırırken Mondros'u çağrıştıran 30 Ekim'in bir gün öncesinde 29 Ekim'de cumhuriyeti ilan ederek bir anlamda Mondros'un intikamını almıştır. Cumhuriyetin ilanından 2 yıl sonra Ekim 1925'te Fahrettin Altay Paşa Çankaya'da Atatürk'ün misafiri olmuştur. Paşa zihnini hep meşgul eden cumhuriyetin niçin ve neden 29 Ekim'de ilan edildiğini öğrenmek istemiştir. Altay Paşa'ya kulak verelim. Atatürk hep mazlum bir millet derdi. Cumhuriyetin ilanından epey bir süre geçmişti. Ben de hep neden 29 Ekim diye kendi kendime sormuşumdur. Bir gün Çankaya'da sofra dağıldıktan sonra paşam benim dikkatimi çekmiştir. Hep düşündüm. 30 Ekim 1918 günü mütareke ilan edildi. Adana'daki karargahınızdan başkente İstanbul'a verdiğiniz şifreyi hatırlıyorum. Şimdi aradan zaman geçti. Cumhuriyetimizin ilanının 29 Ekim gecesine gelmesi acaba bir tesadüf müdür? 3 gün evvel, 5 gün sonra da olabilirdi diye sordum. Bu soruya Atatürk şu yanıtı vermiştir. Mütarekenin ilk günlerini hatırlarsın. Saray ve hükümet teslimiyeti kabul etmişti. Hükümet, sarayda itilaf devletlerin elinin altına girmişti. Saray bu halinden memnundu fakat ben bunu kabul edemezdim. Buna karşı koymakla bir çıkış yolunu temin ederek bu mazlum milleti tarih sahnesinden silmek, ortadan kaldırmak isteyenlere karşı harekete geçmek için kendimi vazifeli saymıştım. Dünyada tek başımızaydık. Fakat benim inandığım ideale benimle beraber olanlar da bağlandılar ve netice hasıl oldu. Mütareke 30 Ekim 1918'de imzalanmıştı. Vatan parçalanmış, istilaya uğramıştı. Peki 30 Ekim 1918'den bizim İzmir'e girdiğimiz tarih olan 9 Eylül 1922'ye kadar kaç yıl geçti? 4 yıl. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ettik. İşte 5 yıla sığdırdığımız büyük inkılap, bizim yaşadığımız şartlara duçar olmuş hangi milletin tarihinde vardır? Bu mazlum millet kendisinin hakkı olan yere ulaşmıştır. Çektiğimiz acıların, sıkıntıların en büyük mükafatı işte budur. Bütün dünya bunu görmüştür. Daha da görecekleri vardır. Beni en çok mesut eden hadise bu mazlum milletin hak ettiği bu yerlere gelmesidir. Sen benim 30 Ekim 1918 sonrası günlerdeki çektiğim azabı bilirsin. Yanımdaydın. Mondros 30 Ekim'dir, Cumhuriyet 29 Ekim. İşte bu da bir milletin, mazlum bir milletin ahıdır. Sanırım ki o zamanki devletler bunu anlamışlardır. Atatürk bir an durup Fahrettin Altay Paşa'ya bakmış ve sonra elini masanın üzerine vurarak şöyle demiştir. Deyiniz ki bu tarihten silmek istenilen bir milletin öcüdür. Fahrettin Altay Paşa'nın ama bundan hiç bahsetmediniz demesi üzerine Atatürk. Övünmek olur. Övünmek benimle beraber mefkuriye inananların, milletin, ordunun hakkıdır demiştir. Fahrettin Altay Paşa bu konuda şu yorumu yapmıştır. Cumhuriyetin ilanı 3 gün önce, 2 gün sonra da olabilirdi. Bazı akımlar vardı, onlara karşı harekete geçmişti. Ama dikkatimden kaçmayan husus, müzakerelerin bir an evvel bitmesini istemesiydi. Adana'dan İstanbul'a verdiği şifrede, yanında bulunduğum için, mütareke koşullarına olan şiddetli itirazını ve o günkü azabını çok iyi biliyordum. Diyelim ki bu milletin öcüdür sözünden bir netice çıkarabiliyorum. Belki iki neticeyi birden elde etmek istemişti. Atatürk Cumhuriyet'in ilan tarihini seçerken dünyaya ve Türkiye'ye bir kere daha aklı kemali göstermiştir. Bir tek o başarabildi. Kurtuluş Savaşı'nda biz tüm ulus olarak bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı bütün ulusça mücadele etmeyi gerekli gören bir mesleği takip eden insanlarız diyerek emperyalizmi ve yerli işbirlikçilerini bozguna uğratan Atatürk, emperyalizme asıl büyük darbeyi 1923'te Cumhuriyeti ilan ederek vurmuştur. Bir anlamda adeta emperyalizmin ezberini bozmuştur. Daima kontrol edebileceği kişiler, krallar, şahlar, sultanlar, padişahlar arayan emperyalizm, Türkiye'de kendisine karşı kazanılan bir zaferden sonra padişahlığın yıkılıp egemenliğin ulusun eline geçmesinden fena halde rahatsız olmuştur. Çünkü emperyalizm bir milleti kontrol etmektense bir adamı kontrol etmenin çok daha kolay olduğunu tarihi tecrübelerle görmüştür. Bu nedenle her seferinde ulusal egemenliği cumhuriyeti daha doğmadan boğmanın yollarını aramıştır. Örneğin 1913'te Batı Trakya'da kurulan Batı Trakya Cumhuriyeti sadece 3 ay, 1918'de Bakü'de kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti sadece 23 ay ve 1919'da Kars'ta kurulan Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti de sadece 18 gün sonra emperyalizm tarafından yerle bir edilmiştir. Bugün hala emperyalizmin çimençesinden kurtulamayan İslam dünyasında tek adamlar, diktatörler ya da göstermelik cumhuriyetler hüküm sürmektedir. 1920'lerde Türkiye ile eş zamanlı olarak dünyanın başka yerlerinde de emperyalizme başkaldıran uluslar vardır. Örneğin 1920'lerde Hindistan, Mısır, İrlanda gibi ülkeler de emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi vermiştir. Ancak emperyalizm bu ülkelerin hiçbirinde cumhuriyet ilan edilmesine izin vermemiştir. İrlanda'da da İngiliz emperyalizmine başkaldıran Michael Collins, bağımsızlık mücadelesi sonrasında cumhuriyeti ilan etmeyi başaramamıştır. 1922 yılında Michael Collins'e neden cumhuriyeti ilan etmediğini sorduklarında verdiği yanıt çok anlamlıdır. İngilizler izin vermedi. 1925 yılında İran'da Rıza Şah cumhuriyet ilan etmek istemiş ancak İngilizler ona da izin vermemişlerdir. Atatürk İran'da cumhuriyetin ilan edilmesine yardım etmek istemiş. Bu amaçla Tahran'daki Türkiye Büyükelçisi Memduh Şevket Esendal'a gerekli talimatları vermiştir. Neden cumhuriyeti ilan edemediğini soran Memduh Şevket Esendal'a Rıza Şah, "Ne zaman bu yabancılar bizi serbest bırakacaklar?" diye imalı bir yanıt vermiştir. Turan, AGE, sayfa 416. İrlanda'da da Michael Collins'in ve İran'da Rıza Şah'ın yapamadığını Türkiye'de Atatürk yapmış, 1923'te Anadolu'nun göbeğinde Ankara'da dosta düşmana göstere göstere cumhuriyeti ilan etmiştir. 1923'te ilan edilen o cumhuriyet, bütün iç ve dış saldırılara rağmen dünya tarihindeki tek kesintisiz cumhuriyet olarak 89 yıldır hala dimdik ayaktadır. İşte Atatürk mucizesi budur. Atatürk'ün en büyük eseri. Atatürk, Türk milletinin doğasına ve adetlerine en uygun olan yönetim biçiminin cumhuriyet yönetimi olduğunu belirtmiştir. Koca Türk, AG, sayfa 71. Montesquieu'den esinlenerek cumhuriyetin fazilet olduğunu söylemiştir. 1925'te İzmir Kız Öğretmen Okulu ziyaretinde cumhuriyeti şöyle tanımlamıştır. Cumhuriyet, ahlak erdemliliğine dayanan bir yöntemdir. Cumhuriyet, erdemdir. Sultanlık, korku ve tehdide dayanan bir yönetimdir. Cumhuriyet yönetimi erdemli ve namuslu insanlar yetiştirir. Kendi el yazısıyla yazıp Afet İnan'a verdiği notta cumhuriyete verdiği önemi şöyle ifade etmiştir. Benim için tek bir hedef vardır. Cumhuriyet hedefi. Bu hedefe ulaşmak için belirli yolda yürüyen arkadaşların başarılı olması için girişilecek doğru yolda çok çalışmak ve çalışkan olmak lazımdır. Arkadaşlar benden iltimas beklememelidir. Hepiniz benim nazarımda kıymetli, yüksek kardeşlersiniz. Ama hepinize gösterdiğim hedef yüce, kutsal bir hedeftir. Hepiniz oraya yönelmişsiniz. Hanginiz daha güzel çizgilerle oraya varırsanız, onu ellerim çatlayıncaya kadar çarparak takdir edeceğim. Turan, AGE, sayfa 413. 1923 yılında Cumhuriyet'in düşünce özgürlüğüne taraftar olduğunu belirtmiştir. Cumhuriyet, düşünce özgürlüğü taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız. Her düşünce bizce değerlidir. Yalnız karşımızdakilerin insaflı olması lazımdır. Koca Türk, AGE, sayfa 70. Atatürk, Cumhuriyeti en büyük eseri olarak adlandırmıştır. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyen, Erzurum'da bir caddeye kendi adının verilmesini isteyenlere, bu caddeye Cumhuriyet Caddesi adının verilmesinin çok daha doğru olacağını belirten Atatürk'ün bütün eserleri cilt 12 sayfa 63. 30 Ağustos 1924'te Büyük Taarruz'un 2. yıl dönümünde yaptığı konuşmada gençlere "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve sürdürecek sizsiniz." diye seslenen ve nutuğun sonundaki gençliğe hitabeyi "İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır" diye bitiren Atatürk için cumhuriyet gerçekten de çok özel ve çok önemlidir. Atatürk için cumhuriyet sadece bir rejim değil, özgürleşmenin, ilerlemenin, çağdaşlaşmanın kısacası yeni Türkiye'nin ta kendisidir. Şu sözler Atatürk'e aittir. Cumhuriyet imkan demektir. Cumhuriyet yalnızca adıyla bile kişi özgürlüğünü aşılayan sihirli bir aşıdır. Görülecektir ki cumhuriyet imkanları olan her ülke özgürlük davasında er geç başarılı olacaktır. Cumhuriyet kendisine bağlı olanları en ileri zirvelere götüren imkanları verir. Bağımsızlık ve özgürlüklerine sahip olan milletler ilerleme yolunda imkanlara sahip demektirler. O halde Cumhuriyet her alanda ilerlemenin de en belirgin teminatıdır. Cumhuriyeti bu anlamıyla ve bu kapsamıyla anlamak lazımdır. Koca Türk, AGE, sayfa 70. Cumhuriyetin taslak çalışmaları. Atatürk'ün demokrasi projesi derken, canım böyle proje mi olur? Proje dediğin hesaplı, kitaplı, çizimli, resimli, şekilli olur diyenler de çıkacaktır haliyle. Aslında Atatürk'ün demokrasi projesini gençliğinden beri nasıl planlı ve programlı bir şekilde adım adım düşünceden uygulamaya geçirdiğini gördük. Şimdi de illa çizimli, hesaplı, kitaplı, gerçek bir proje görmek isteyenlere bir belge sunalım. Atatürk 1923'te Cumhuriyet'in ilanından hemen önce İsmail Hakkı Babanzade'nin Hukuku Esasiye, Anayasa Hukuku adlı kitabını okumuştur. Çankaya Köşkü Kütüphanesi'nde 620 numarada yer alan bu kitap Atatürk'ü derinden etkilemiştir. Atatürk bu kitabı okurken Cumhuriyet'ten ve demokrasiden söz edilen yerlerin altını çizmiş, sayfa kenarlarına bazı notlar almış ve en önemlisi de bir sayfa kenarına çok çarpıcı bir hesap yapmıştır. Atatürk'ün okuduğu kitaplar cilt 8, sayfa 193-326. Atatürk bu kitapta özellikle Montesquieu'nun Cumhuriyet konusundaki görüşleriyle ilgilenmiştir. Örneğin Atatürk, Babanzade'nin kitabının 115. sayfasındaki bu cümleleri işaretlemiştir, altını çizmiştir. Montesquieu'nun hükümet şekillerine ilişkin olarak ortaya koyduğu kural şudur. Kavimler başlangıçta bir tek kişinin gücüne bağlıydılar. Ki buna despotizm denir. Daha sonraları yalnız kendi yaptıkları yasaya uyarlar ki buna cumhuriyet denir. Atatürk kitabın 119. sayfasındaki şu cümlenin ise hem altını çizmiş ve hem de yanına bir çarpı işareti koymuştur ki bu durum Atatürk'ün bu cümleyi çok önemsediğinin işaretidir. Cumhuriyet ve demokrasileri yaşatan siyasal fazilettir. Nitekim Atatürk'ün cumhuriyet fazilettir ifadesinin kaynağı Montesquieu'nun işte bu cümlesidir. Atatürk kitabın yine 119. sayfasındaki bir devletin başındaki yöneticilerin çoğu namussuz olsun da aşağı tabakada bulunanlar iyi adam olsunlar. Bu güçtür. Ve 25. sayfasındaki anayasa hukuk kuramlarına bütünüyle uyabilmek için bir ulusal meclisten çıkmış olmalıdır cümlelerinin de altı çizilmiştir. Atatürk bu paragrafın hemen yanına kendi el yazısıyla şöyle bir hesap yapmıştır. 1923-1789=134. Bilindiği gibi 1923 Cumhuriyet'in ilan tarihi 1789 Fransız İhtilali'nin Fransa'da Cumhuriyet'in ilan edilişinin tarihidir. Yani Atatürk Cumhuriyet konusunda Türkiye'nin, Fransa'nın, Batı'nın tam 134 yıl gerisinde kaldığını hesaplamıştır. Dile kolay, tam 134 yıl. Neredeyse 1,5 asır. Atatürk aynı kitaptaki özgürlüğe ve demokrasiye vurgu yapılan satırlarla da ilgilenmiştir. Örneğin 172. sayfadaki zorba hükümetler ne şekilde olursa olsunlar payidar olamaz, ayakta kalamazlar. Özgür bir ülkede ise yasalara uymak koşuluyla hükümetin buyruklarını eleştirmek de kınamak da caizdir cümlelerini önemli bularak altını çizmiştir. Atatürk'ün kitabın 109. sayfasında altını çizdiği şu cümle, onun nasıl bir demokrasi anlayışına sahip olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Özgürlük sınırları ne kadar geniş tutulursa hükümet o ölçüde sağlam olur. 1920'lerin dünyasında özgürlüğün ve demokrasinin önemine işaret eden bu tür cümlelerin altını çizip bu düşünceleri kendisine ve ulusuna rehber edinebilecek Atatürk'ten başka kaç lider vardır acaba? İşte hesaplı, kitaplı, çizimli biçimiyle Atatürk'ün demokrasi projesinden bir bölüm. 17. ayrımın sonu sayfa 232.